Tanrı sözünden, İncil'den yorumunu yapmakta olduğumuz 1. Petrus mektubunun 4. bölüm 4. ayetine geldik. İlk 4 ayette Petrus şöyle diyor: Mesih bedence acı çektiğine göre siz de aynı düşünceyle silahlanın. Çünkü bedence acı çekmiş olan günaha sırt çevirmiştir. Sonuç olarak dünyadaki yaşamının geri kalan bölümünü artık insan tutkularına göre değil, Tanrı'nın isteğine göre sürdürür. İnanmayanların hoşlandıklarını yaparak sefahat, şehvet, sarhoşluk, çılgın eğlenceler, içki alemleri ve ilke tanımayan putperestlik içinde yaşayarak geçmişte harcadığınız günler yeter. İnanmayanlar, kendinizi onlarla birlikte aynı sefahat seline atmamanızı yadırgıyor, size sövüyorlar. Onlar, ölüleri de dirileri de yargılamaya hazır olan Tanrı'ya hesap verecekler. Değerli dostum, senin önünde iki yol vardır. Ya Tanrı'yı hoşnut edeceksin ya da insanları. Bu konuda kendini kandırmaya girişme. Yani ben hem Tanrı'yı hem de insanları hoşnut edebilirim düşüncesine sakın ola kapılma. Rabbin ahlak kuralları konusunda insanları hoşnut etmeye giriştiğin anda Tanrı'yı hoşnut etmediğini bilmelisin. Rab ise eğer dünya size kin beslerse bilesiniz ki sizden önce bana kin beslemiştir dedi. Biz İsa Mesih'in izinden yürüyeceksek, onun öğrencisi olacaksak, ona yapılanların bize de yapılacağını bilmeliyiz. Dünya Mesih'ten o kadar nefret etmişti ki sonunda onu çarmıha gerdi. Sen Mesih'e iman ettin mi dostum? Ettinse bil ki dünya senden nefret edecektir. Yani dünya hayatına katılmadığından, sövüp saymadığından, üç kağıtçılık yapmadığından, rüşvet alıp vermediğinden dolayı sana kin besleyecekler. Aslında dünya senden nefret etmiyorsa senin inanlığı hayatında bir eksiklik var demektir. Burada size genç bir Mesih imanlısının tecrübesini anlatayım. 16 yaşındayken bu genç daha Mesih İsa'ya iman etmemişti. Bu durumdayken genç bankalardan birinde iş bulur ve orada çalışmaya başlar. Bir yıl orada kendisini ve yeteneklerini gösterdikten sonra banka müdürü ona söz verdi ki ertesi yıl maaşını artıracak ve bankadaki konumunda yükselecekti. Delikanlı mesai yerinde kendisini güvenlik içerisinde ve herkesçe sevildiğini hissediyordu. Derken bir gün gençlerin katıldığı bir toplantıya o da katılır ve orada sevindirici haberi duyunca hayatını Mesih İsa'nın ellerine teslim edip onu izlemeye karar verir. Hatta artık bankada çalışıp kendi konumunu ilerletmektense Rabbin müjdecisi olmaya karar verir. Bu kararını banka müdürüne açıklar ve bankadan ayrılacağını söyler. Onun çalışkan birisi olduğunu bilen müdür buna fazla engel olmaz ve hatta bir süre onun yarı mesai çalışmasına bile izin verir. Ama genç adam şimdi bir değişikliğin yer almakta olduğunu fark etmiştir. Daha önce herkesçe sevilirken şimdi yaşam tarzından dolayı sevilmemenin ne demek olduğunu tecrübe etmeye başlar. Bu genç imanlı sonunda anlar ki dünya izlemekte olduğu efendisinden nefret ettiği gibi ondan da nefret etmekteydi. Burada yanlış anlaşılmaması gereken bir nokta vardır. Mesih inanlısı dünyadan elini eteğini çekmemelidir. Ancak dünya hayatına katılmamalı. Geçenlerde bir başka genç ile konuşuyordum. O da Mesih'e yeni iman etmiş durumda. Şu anda turizm işletmeciliği üzerinde açık öğretime girmiş durumda. Yaz geldi mi, okul masraflarını karşılayabilmesi için kendisine iş bulmalı. İş ararken doğal olarak kendi mesleğine uygun bir şey yapmak istediğinden Antalya, Alanya gibi turistik yerlerde garsonluk yapmayı düşünüyordu. Bir ara kendisine ilginç bir teklif gelmiş. Maddi yönden çok cazip bir teklifti bu. Diskolardan birinde garsonluk yapacak ve kazanacağı para normalin 2-3 misli olacaktı. Önce heyecanlandı ama işin iç yüzünü araştırınca bu diskoda kadın pazarlaması, fahişelik ve türlü pisliklerin yapıldığını öğrenmiş. Önce düşünmüş, para gerçekten iyi. Benim bu gibi işlere karışmama gerek yok. ne zararı olabilir? Ama daha iyi düşününce bir Mesih imanlısı olarak bunu yapamayacağını kavradı. Daha az paraya namuslu bir aile lokantasında garsonluk yapmayı seçmiş. Bu gencin bu şekilde karar vermesi beni gerçekten sevindirdi. Değerli dostum, bir Mesih imanlısı olarak bilinçli şekilde ne günahın içine girebiliriz ne de günahı onaylayabiliriz. İmanlı ruhsal açıdan Tanrı çocuğudur. İçimizde Rab İsa Mesih'in karakteri oluşmaktadır. Aynı zamanda kopmaz bağlarla Mesih'e bağlıyız. O senin ve benim günahlarımız için acı çekti. Çarmıh üzerinde canını feda etti. Ancak biz günah içerisinde yaşayalım diye yapmadı bunu. Doğruluk içerisinde yaşayalım diye yaptı. Kutsal ruhunu gönderdi ki içimizde yaşasın ve o kutsal olduğu gibi biz de kutsal olalım. Bizi özel bir halk olarak kendisine ayırdı. Çarmıhtaki ölümüyle bizi kendi bedeni olan kilise topluluğuna vaftiz etti. Şimdi içimizde yaşamakta olan kutsal ruhun bizi gün be gün doldurmasını ve sadece Rab için yaşamayı arzu etmeliyiz. Eski arzular, eski tutkular Mesih ile birlikte çarmıha çakıldı. Biz artık günaha öldük çünkü Mesih bizim yerimize çarmıhta günaha karşı öldü. Evet, biliyor ki biz kendi gücümüzle günaha karşı duramazdık. Bu nedenle gereken işi kendisi yaptı ve bize de günaha karşı durma gücünü verdi. Bizi günah işlemeye teşvik edenler hakkında Petrus şöyle diyor. Ölüleri de dirileri de yargılamaya hazır olana hesap verecekler. 5. ayet. Kimdir hesap verecekleri bu kişi? İsa Mesih'tir dostum. İlk gelişinde kendisiyle alay edilen, kendisine işkence edilip çarmıha çakılan bu İsa, ikinci gelişinde tüm dünyayı yargılayacaktır. Evet, hem ölmüş olanları hem de onun ikinci gelişinde yaşamakta olanları yargılayacaktır. O zaman sormalıyız, Mesih'e iman etmiş olanları da yargılayacak mı? Evet, kesin olarak yargılayacaktır. Bundan hiçbir kuşkunuz olmasın. Herkes yargılanacaktır ama Mesih imanlısı kurtuluş konusunda yargılanmayacaktır. Mesih İsa'ya iman ettiği zaman onun günahları tümüyle İsa'da bağışlandı ve o kimse yeniden doğdu. Bu konuda ona hiçbir yargı yoktur. Ama yine de yeryüzünde geçirdiği zamanı nasıl değerlendirdiği konusunda Rab'be hesap verecektir. İmanlı hayatını doğruluk yolunda yürüyerek geçirecekken günah içerisinde yaşamışsa Rab bunun hesabını ondan soracaktır. Yani Tanrı çocuğunu disiplin eder. Günah konusunda dünyayı yargılayacağına göre imanlının işlediği günaha göz mü yumar? Hayır. O zaman ne yapar? Madem ki İsa kendisine iman etmiş olanlar için öldü ve onların günahlarını kanıyla temizledi, o zaman imanlının işlediği günahlara ne olacak? Rab bu dünyadayken imanlıyı terbiye eder dostum. Kutsal ruh, Tanrı'nın ruhu, imanlıya günahını gösterir ve imanlı bu günahından vazgeçmezse Rab türlü yollardan onu ıslah etmeye başlar, düzenceye koyar. Ama Mesih'e iman eden bir kimse hiçbir zaman yargı giymeyecektir. Ama ödül alıp almayacağı konusunda yargılanacaktır. Sevindirici haber bu nedenle ölülere de müjdelendi. Öyle ki bedence insan gibi yargılansınlar, öte yandan ruhça Tanrı gibi yaşasınlar. 6. ayet. Sevindirici haber neden duyurulmaktadır? Çünkü insanların üzerine inecek korkunç bir yargı vardır. Bu yargıdan kaçmak olanaksızdır. Yılanın deliğine, kuşun kanadının altına girsen bile seni bulacaktır. İşte bu nedenle Tanrı korkusu ne demek olduğunu bildiğimizden siz dinleyicilerimize iyi haberi, İncil'in müjdesini duyurmaktayız. Haber nedir? Şu, İsa Mesih günahlarımız için çarmıhta öldü ve 3 gün sonra dirildi. Şöyle ki, her kim ona iman ederse yok olmasın ama sonsuz yaşama sahip olsun. Sevgili dinleyicim, bu ayette Petrus, sevindirici haber ölülere dahi bildirildi diyor. Burada fiziksel açıdan ölenler hakkında yazmıyor. Ölümden sonra yargı vardır. Kurtuluş ancak bu hayatta insana sunulmaktadır. Ancak ruhsal açıdan milyonlarca insan ölüdür. Yani bunlar Tanrı'ya ve Tanrı'nın sevindirici haberine karşı ölüdürler. İsa bir kez şöyle dedi. size önemle belirtiyorum. Benim sözümü dinleyenin ve beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. O yargılanmayacaktır. Ölümden yaşama geçmiştir. İsa'nın bu sözünden açıkça görebiliriz ki, günahları Mesih'te bağışlanmamış insan ölüdür. İşte bu ölü kişilere sevindirici haber duyurulmaktadır. İsa bu ölüm, yaşam konusuna başka bir kere daha değindi. Çok sevdiği Lazar ağır bir hastalık sonucu ölmüştü. Onu bir mezara koydular ve Lazar'ın ölümünden 4 gün sonra İsa Lazar'ın ailesini görmeye gitti. Lazar'ın kız kardeşlerinden Marta daha erken gelmediği için İsa'ya yakınınca İsa ona kardeşin dirilecektir demişti. Marta bunu yanlış anlayıp son gün ölülerin dirilişinde dirileceğini biliyorum dedi. Bunun üzerine İsa diriliş ve yaşam benim. Bana iman eden ölmüş olsa da yaşayacaktır. Yaşamakta olan herhangi bir kimse bana iman ederse sonsuzluk boyunca hiç ölmeyecektir dedi. Ne demek oluyor bu? Şu, biz günahlarımız içerisinde ölüyken İsa Mesih'e iman edince yaşamın kendisi olan İsa bize sonsuz yaşamı veriyor. İman etmeyenler zaten günahlar içerisinde ölüdürler. Pavlos Efesli imanlılara yazarken aynı konudan söz etti. Sizler de suçlarınızdan ve günahlarınızdan ötürü ölü kişilerdiniz. Ruhsal açıdan ölüyüz. Pavlos sözlerine şöyle devam etti. Bir zamanlar siz de bu dünyanın çağdaş gidişine uyarak bedenin ve düşük aklın istekleri neyse onları uyguladınız. Petros bu ayette aynısını söylüyor. İşte duyurduğumuz sevindirici haber böyle üstün bir kişinin haberidir ve bu haber duyurulmaktadır. Sevindirici haber duyurulduğu zaman 2 sonuç olur. Bazıları bu habere inanıp Mesih'e iman ederler ve bu imanları sayesinde sonsuza dek yaşarlar. Öbürleri ise iman etmeyip Mesih İsa'yı reddederler. Onlar zaten ruhsal açıdan, ruhsal ölüm içerisindedirler ve son yargı gününde sonsuz ölüme gideceklerdir. Bu 2. grup insan günahları içerisinde ölüdür. Bunlar Tanrı'ya karşı ölüdürler. Yine de Petros herkesi uyarıp diyor, her şeyin sonu yakındır. Bu nedenle tutkuları yenerek, ayık olarak dua edin. 1. Petros 4, ayet 7. Her şeyin sonu yakındır diye yazarken, bu gerçek Petros'un yaşadığı dönemde olduğu kadar, şimdi 21. yüzyılda da aynı geçerlilikte ve aynı acilliktedir. İsa yakında gelecektir. Pavlos da Titos'a yazarken bunu şöyle hatırlatıyor. Kutlu umudu, Ulu Tanrımız ve Kurtarıcımız Mesih İsa'nın yüceliğinin belirmesini bekleye durmamızı buyuruyor. Evet, imanlının beklemesi gereken en önemli olay budur. Yalnız bir olay değil, bizim kutlu umudumuzdur. Bir gün Rab İsa Mesih bu dünyayı olduğu yerde durduracak ve yargılayacaktır. Kendisine ait olanları dünyadan alıp yanına çekecektir. Orada Rabbin yargı kürsüsü önünde duracaklar. Kurtuluşları konusunda değil ama onlara verilecek olan ödüller konusunda, yeryüzünde yaşadıkları yaşam konusunda. Herhalde bu uyarı bizi tümüyle Rab için yaşamaya teşvik etmelidir. Bu nedenle tutkuları yenerek, ayık olarak dua edin diye bizi teşvik ediyor. Tutkuları yenmek bize düşen, kendi irademizi Rabbin iradesiyle birleştirerek yapabileceğimiz bir iştir. Ayık olarak yaşamasını öğrendin mi dostum? Burada sarhoşluktan söz etmiyor. Hayır, mantıksal açıdan ayık olmamızı, çevremizde olup bitenleri tam bir nitelikle görebilmemizi buyuruyor. Yani bize diyor ki akıllıca davranın. Akıllı bir imanlı ilkin Tanrı sözünü çok iyi bilir. Rabbin sözü onun ayaklarına ışık saçar. Aynı zamanda kutsal söz en derin gerçeklerle doludur. Onu çalıştıkça bu konuda ne kadar cahil olduğumu anlıyorum. Sevgili dinleyicim, ayık yani aklı başında bir Mesih imanlısı Tanrı sözü hakkında bilmesi gereken her şeyi bilmeye çaba gösterecektir. İmanlı aynı zamanda bu dünyadaki şeyler konusunda da akıllı olmalı. Rab ise sevindirici haberi yaymaları için öğrencilerini gönderirken İşte sizi koyunlar gibi kurtların içine gönderiyorum. Bu nedenle yılan gibi açık göz, güvercin gibi aldatısız yani saf olun dedi. Açık göz olmakta hiçbir sakınca yoktur. Ancak açık gözlülüğümüz iyi yolda, insanların iyiliği için kullanılsın. Yılan gibi açık göz olun derken, yılan gibi sinsi olmamızı asla buyurmadı. Ayık olarak dua edin dediğinde, dua ederken yüreğimizde sevincin olması, güvenin olması ve Mesih'in gelişini bekler durumda olmalıyız. Genelde Rab'de sevinemiyoruz. Bu nedenle de dua toplantılarımız ölüdür. Ama bizim Rabbimiz yaşayan Rab'dir. İsa Mesih diridir dostum. Petrus, 1 Petrus 4:8'de şöyle diyor. Özellikle birbirinizi içtenlikle sevin. Çünkü sevgi sayısız günahları örter. İnanlılar topluluğunda kardeşlerimiz var. Onları neden sevemiyoruz? Aslında sevmemiz gerekir çünkü Rab o göksel sevgisini yüreklerimize kutsal ruh aracılığıyla dökmüştür. Bize kardeşleri sevebilme yeteneğini sağlamıştır. Bu nedenle her imanlı diğer imanlılarla olan paydaşlığına dikkat etmelidir. Rab'be iman eden herkes için içtenlikli bir sevgiye sahip olmalıdır. Böyle bir sevgi diğer imanlıların hata ve eksikliklerini başka insanların önünde sergilemez. Tersine onların hatalarını görse bile kardeşinin olumlu yönlerini övmesini bilir. Birisi şöyle demiş, nefret her şeyi mahveder. Sevgi ise bu şeyleri örtme görevini üstlenmiştir. Aslında bu sözü söyleyen kişi herhalde Süleyman'ın özdeyişlerinden bir alıntıyı kendi sözleriyle aktarmış olmalı. Kutsal kitapta Süleyman'ın özdeyişleri 10. bölüm 12. ayette şöyle diyor. Nefret, kin kavgalara yol açar. Çekişmeyi azdırır. Sevgi her suçu bağışlar. Petrus bu düşünceyi akımına bırakıp sevginin görülebilir ürünlerinden birini bize hatırlatır. 9. ayet. Mırıldanmaksızın birbirinize konuk severlik gösterin. Kardeşlere sevgi göstermenin bir yolu da söylenmeden, mırıldanmadan konukseverlik göstermektir. Petrus bu öneride bulunurken o dönemde ortamın nasıl olduğunu hatırlamalıyız. Baskı altında yaşamakta olan Mesih imanlıları bazen onları yok etmek için kovalayan kişilerden kurtulmak için saklanmak zorunda kalıyorlardı. Belki de yiyecek stoklarının azaldığı ya da saklanmak için bir yere ihtiyaçları olduğu zamanlarda öbür imanlıların konuk severliliğine büyük ihtiyaçları olacaktı. Yalnız acil durumlarda değil, her zaman konuk severlik yani misafirperver bir Mesih imanlısının en büyük ayrıcalıklarından biri olmalıdır. Her biriniz almış olduğunuz ruhsal bağış uyarınca Tanrı'nın çeşitli kayralarının iyi yöneticileri olun. Ruhsal bağışlarla birbirinize hizmet sunun. 1 Petrus 4 ayet 10. Burada almış olduğunuz ruhsal bağış derken kutsal ruhun verdiği armağanlar söz konusu olmaktadır. Petrus kutsal ruhtan gelen esinle düşüncelerimizi bu armağanlara çevirmek ister. Birçok armağanlar vardır. Pavlos Korintos'taki imanlara yazdığı birinci mektubunda bunlara değinirken tek bir beden vardır ama bedenin birçok parçaları olduğu gibi tek olan Mesih'in bedeni de tektir ama onun birçok üyesi vardır der. Bu nedenle de çeşitli kişilere çeşitli armağanlar verilmiştir. Benim bildiğim bir şey vardır. Eğer sen yeni doğuş mucizesiyle Rab İsa'ya bağlanmışsan sana da kutsal ruhun bir armağanı verilmiştir. Bu armağan seni beslemek için değil, başkalarına yardım etmek için sana verilmiştir. Bunu Rabbin hizmetinde kullanmalısın dostum. Petrus bu mektubunda ruhsal armağanlara biraz daha açıklık getirip şöyle der 11. ayette. Konuşan Tanrı bildirilerine göre konuşsun. Hizmet sunan Tanrı'nın sağladığı yeteneğe göre hizmet sunsun. Böylece Tanrı her konuda İsa Mesih aracılığıyla yüceltilsin. Yücelik ve güçlü egemenlik çağlar çağı O'nundur. Amin. Önce dostum şunu söylemeliyim ki, kilise topluluğunda ayağa kalkıp da konuşacak olan kişinin Rab'den alması gerekiyor. Eğer bir kişi Rab'bin sözünü açıklayıcı ya da Rab'den gelen bir teşviki aktarıcı nitelikte söz söyleyemeyecekse hiç konuşmasa daha iyi eder. Vaaz kürsüsü Rab'bin sözünü insanlara vermek içindir. Eğer biz kutsal kitabı öğretmiyorsak kendimizi ve başkalarını aldatmayalım. Rab'bin sözünü açıklama yeteneği Rab'den gelir. Kutsal ruhun armağanlarından biri ve onun bedeni olan kilise topluluğu yararınadır değerli dinleyicilerimiz. Bazen bir vaazcının açıklama tarzı bir kişiye hitap etmezken başka bir vaazcının açıklama tarzı ona hitap edebilir. Birisi öbüründen daha iyi bir vaazcı sayılmamalı. Bizim işimiz vaazcıları yüceltmek değil, Tanrı'yı yüceltmektir. Öyle ki Tanrı her konuda İsa Mesih aracılığıyla yüceltilsin diye yazdı Petrus. Yani Rabbin sözünü öyle bir şekilde öğretmeliyiz ve vermeliyiz ki her zaman Tanrı İsa Mesih aracılığıyla yüceltilsin. Şimdi sevgili dinleyicim, Petrus başka çeşit bir elem hakkında yazacaktır. Unutmayalım ki Petrus bu mektubunu Roma'dan yazıyor. Mektubun yazıldığı yıllarda Roma İmparatorluğunu yöneten çılgın Nero idi. Anadolu ve Orta Doğu Roma'nın yönetimi altındaydı. Petrus da mektubunu Anadolu'daki imanlılara yazmıştı. Kuşkusuz bu insanlar Mesih İsa'ya olan imanlarından dolayı elem çekiyorlar, birçokları da öldürülüyordu. Çılgın Nero'nun Mesih imanlılarına karşı başlattığı baskılar bir girdap gibi genişliyor, Roma İmparatorluğu'nun her köşesini içine çekip imanlılara aman vermiyordu. İmparatorluğun merkezi olan Roma'da Mesih imanlılarına işkenceler yapılmaya başlanmış. Şimdi Petrus, Anadolu'daki imanlıları da onlara doğru gelmekte olan yoğun işkencelere hazırlamak istiyor. Birçokları imanları uğruna şehit olacaklardı. Ama ölüm bu ilişkide kapımızı çalmayacak olsa bile her imanlı Rab uğruna elem çekmeye çağrıldı. Sevgili kardeşlerim, sınanasınız diye üzerinize gelen ve ateşten geçirircesine sizleri eriten çileleri hiç olmayacak bir şey gibi yadırgamayın. 1 Petrus 4 ayet 12. İtiraf etmeliyiz ki baskılar, sıkıntılar gelip de kapımıza dayandı mı hemen acayip bir durumun geliştiğini sanıyoruz. Bize öyle geliyor ki bizden başka hiç kimse bu gibi denenmelerden ve sıkıntılardan geçmemiştir. Bir ruhsal çoban anlatıyordu. Bir kez hizmet vermekte olduğu kentin fakir mahallesinden birisinin aile fertlerinden biri intihar etmiş. Aileyi avutmaya giden bu çoban onlara Rabbin sözünden avutucu parçalar okumaya başlayınca ailenin başı gözyaşları içerisinde ona sormuş. Acaba bu olay neden bizim başımıza geldi? Eminim ki hiç kimse böyle bir acıyla boğuşmuş sayılamaz. Ruhsal çoban onların derdini dinleyip biraz daha avuttuktan sonra kentin zengin semtinde birini ziyarete gitmiş. Rastlantı mı olacak yoksa Rab ona bir şeyler mi söylemek istiyordu? Bu zengin ailede de kısa bir süre önce birisi intihar etmiş. Ruhsal çobana ne sordular biliyor musunuz? Evet, fukara aile reisinin sorusuyla karşılaşmış. Acaba bu olay neden bizim başımıza geldi? Eminim ki hiç kimse böyle bir acıyla boğuşma zorunda kalmamıştır. Evet, acı ve elem değerli dostum kapımızı çaldığı zaman sanki elem çeken sadece bizmişiz gibi gelir bize. Değerli dostum şu anda senin ne gibi sorunlar içerisinde boğuşmakta olduğunu bilmiyorum. Ama seni bu sorunlar içinde teselli etmek istiyorum. Başına gelenleri hiç olmayacak bir şeymiş gibi yadırgama. İnanın başkaları da aynı yoldan geçmişlerdir. Başka kişilerin çektikleri acılardan fazlasını Rab İsa sana vermez. Hatta Tanrı sözü Rab dayanabileceğimizden daha fazla denenmeye bizi sokmaz diyor. Pavlos Rabbin hizmet görücüsü ve kulu olarak seçildiği zaman benim adıma ne gibi elemler çekmesi gerektiğini ona göstereceğim demişti. Pavlos dayanabileceği acı sınırına ulaşmıştı. İnan kardeşim, Rab seni dayanabileceğin sınırın ötesine götürmeyecek ya da orada zorlamayacaktır. Onun için şu anda başına gelmekte olan sıkıntılı durumun acayip olduğunu sanma. Evet, biliyorum, hepimiz bu yanlış sonuca varabiliriz. İmanlılar olarak bizim için her şeyin güllük gülistanlık olacağını sanıyoruz. İşler aksamaya başlayınca da acaba ne yaptım? Neden bunlar başıma geldi diye şaşırırız. Bir gün doktora gitsem ve muayeneden sonra doktor benim kanser hastalığına yakalandığımı söylese elbette bunu doğal olarak karşılayamam. Öyle bir yapıya sahip değiliz. Her şeyin düzgün gitmesini istiyoruz. Başkalarının kansere yakalanmaları bizi şaşırtmaz ama ben kansere hiç yakalanabilir miyim? Ne demişti Petros? Üzerimize gelen bu sıkıntılar bizi sınamak içindir. Ateşten geçercesine sizleri eriten çile diye yazdı Petros. Bu sözüyle hiç de abartmıyordum. Davut peygamber Rabbin denenmesinden söz ederken ateş simgesini kullandı. Ateşte gümüş arıtırcasına Rabbin onu arıttığından söz etti. Bu düşünce akımını tüm kutsal kitapta görebiliriz. Petros bu ateşli denemeden söz ederken eminim ki kendi tecrübelerini de düşünmüştür. Daha sonra tarih yapraklarından öğreniyoruz ki Petros Rabbisa Mesih'e olan imanından dolayı öldürülmüştür. Petros her zaman İsa Mesih'i yetkin örneğimiz olarak göstermiştir.